İleri Karakollarda Pazartesi Öyküleri Alphonse Dude Seslendiren Akın Altan Kuşatma Anıları. Şu okuyacağınız notlar ileri karakollar arasında koşturup dururken günü gününe yazılmıştır. Bu henüz Paris'in kuşatılma anısı sıcağı sıcağınayken küçük defterimden kopardığım bir yapraktır. Ne varsa hep kırıp döküp itile kakıla diz üstünde yazılmış bir mermi parçası gibi paramparça şeyler. Ama hiçbir yerini değiştirmeden, bir kez bile okumadan olduğu gibi veriyorum. Bir şeyler uydurayım, şurasını burasını daha çekici kılayım derken her şeyi berbat etmekten ödüm kopuyor. Aralık ayında bir sabah. Kovnuydu. Soğuktan apak, ses veren, kas katı, tebeşirli bir ova. Yolun donmuş çamuru üzerinde piyade taburları, topçuyla karma karışık, geçip gidiyor. Ağır ve üzüntü verici bir geçiş. Askerler başları eğik, titriye titriye, tüfek omuza asılı, eller manşon gibi battaniyeler içine sokulmuş, sendeleyerek yürüyorlar. Ara sıra bağırıyorlar. Dur! Atlar ürküyor, kişniyor, top arabaları hopluyor, topçular eğerlerinin üzerinde doğrularak, merakla Bojen'in uzun ve beyaz duvarından öteye bakıyorlar. Askerler yerlerinde tepinerek, ''Görülüyor mu?'' diye soruyorlar. Sonra yeniden ileri. Bir anda geri tepilmiş olan insan seli hep ağır ağır, hep sessiz sedasız akıp gidiyor. Ufukta Uberville tabyasının çıkıntısı üzerinde henüz yeni doğmuş donuk gümüş bir güneşin aydınlattığı soğuk gökyüzünde bir Japon sedefi üzerindeymiş gibi beliren askeri valiyle kurmaylar kurulu, küçük ve kırılgan bir grup. Daha yakınımda yolun kıyısına konmuş kalabalık bir kuzgun sürüsü. Bunlar bizim sevgili kardeşlerimiz tezkereciler. Ayakta pelerinlerinin altında ellerini kavuşturmuşlar. Alçak gönüllü, esirgemez ve üzgün bir tavırla topa yem olacak bu kafilenin geçişini seyrediyorlar. Aynı gün, ıssız, öylece bırakılmış köyler. Damları çökmüş, saçaksız pencereleri ölü gözü gibi bakan her yanı açık evler. Ara sıra her şeyin yankılar yaptığı bu yıkıntıların birinde bir şeylerin kımıldandığı, bir ayak sesi, bir kapı gıcırdaması duyuluyor. Siz gelip gidince de eşikte çukur gözlü, tetik üzerinde bir asker beliriyor. Herhalde hırsızlık etmeye gelmiş bir çapulcu ya da gizlenecek delik arayan bir kaçak. Öğleye doğru bu köy evlerinden birine giriyorum. Ev tırnakla kazınmış gibi bomboş ve çırılçıplak. Aşağıda kapısız ve penceresiz büyük bir mutfak arka avluya açılıyor. Avlunun sonunda bir yeşil çit. Onun arkasında da göz alabildiğine kır. Mutfakta bir köşede döne döne çıkan küçük bir taş merdiven var. Bir basamağına oturuyorum ve uzun süre öyle kalıyorum. Bu güneş, çevredeki bu derin sessizlik ne hoş. Geçen yazdan kalma 2-3 kocaman sinek ışıkla canlanarak tavandaki kirişler arasından vızıldıyor. Ateş yakıldığı izlerinden belli olan ocağın önünde pıhtılaşmış kanla kızarmış bir taş. Henüz soğumamış küllerin yanı başında bu kanlı taş üzünçlü bir sabahlamayı anlatıyor. Marne boyunca 3 Aralık Montreuil kapısından çıktım. Gökyüzü kapanık, soğuk bir yel, sis. Montreuil'de kimseler yok. Kapılar ve pencereler kapalı. Bir tahta perdenin arkasından bir kas sürüsünün bağırıştığını duyuyorum. Burada köylü kalkıp gitmemiş, gizleniyor. Biraz ileride açık bir meyhane buluyorum. İçerisi sıcak, soba harıl harıl yanıyor. Taşralı 3 yedek neredeyse sobaya girecekler. Karınlarını doyuruyorlar. Sessiz, sedasız, gözleri şiş şiş, suratları kıpkırmızı zavallı erler hem uyuyor hem de yiyorlar. Montreuil'den çıkarak öbek öbek yakılan ateşlerin dumanıyla masmavi kesilmiş Vanses ormanından geçiyorum. Ducaud ordusu orada. Askerler ısınmak için ağaçları kesiyorlar. Kayınların, akça kabakların, genç diş budakların kökleri havada, ince ve kızıl yaprakları arkada sürüne sürüne götürüldüğünü görmek insanın yüreğini sızlatıyor. Nojant'ta yine asker. kocaman kaputlu topçular, yahni yanaklı ve her yanları elma gibi yuvarlak Normandiyalı yedekler, kukuletalı ve çevik ufak tefek zuhaflar, kamburlaşmış iki büklüm kepilerinin altında kulaklarına mavi mendil dolamış piyadeler. Bütün bu kalabalık sokaklarda kaynaşıyor, dolaşıyor, açık kalmış iki bakkal dükkanının kapısında itişip kakışıyor. Küçük bir Cezayir kenti. İşte sonunda kır. Man'a doğru inen uzun ve ıssız bir yol, inci renginde olağanüstü bir ufuk, sisler içinde ürperen yolunmuş ağaçlar, ta uzaklarda demirden büyük bir tren köprüsü, dişleri sökülmüş gibi kopuk kemerlerine bakmak insana üzüntü veriyor. Pihu'dan geçerken yolun kıyısındaki bozulmuş bahçeler, yıkık ve üzünçlü evler arasında, küçük villaların birinde, parmaklığın arkasında, kırımdan kurtulmuş ve sere serpa açılmış kocaman üç beyaz krizantem gördüm. Parmaklığı ittim, içeri girdim. Ama o kadar güzeldiler ki koparmaya kıyamadım. Tarlaların içinden mana indim. Tam suyun kıyısına vardığım zaman güneş yüzünü yıkamış dosdoğru ırmağa vuruyordu. Görünüm pek güzel. Karşıda bir gün önce kanlı boğuşmalara sahne olan Petit Bœuf, beyaz evlerini yamaca, bağların ortasına dizmiş, sessiz duruyor. Irmağın bu yakasında, sazlar arasında bir kayık, kıyıda bir küme asker, karşıdaki yamaca bakarak konuşuyorlar. Bunlar, Saksonların dönüp dönmediğini anlamak için Petit Bœuf'e gönderilen keşif kıtası. Ben de onlara katılıyorum. Kayıkla ırmağa geçerken kıç yana oturan askerlerden biri bana yavaşça ''Şaspu isterseniz'' diyor. Petit Bœuf belediye dairesi ağzına kadar dolu. Orada bir de karaca albayı vurmuşlar. Uzun boylu, teni kadın gibi beyaz, sarışın bir adam. Yepyeni sarı çizmeleri de var. Gözü önünün çizmelerinde kalmış olacak ki sürekli olarak ''Vay canına be, ne de güzel çizmeler'' diye söyleniyor ve bakışları parlıyor. Tam Petit Bœuf'e gideceğimiz sırada ayağı çarıklı bir deniz eri koltuğunun altında 4-5 tüfekle daracık bir yoldan görünüyor ve bize doğru koşa koşa gelerek ''Gözünüzü açın, Prusyalılar geliyor'' diyor. Hemen alçak bir duvarın arkasına büzülüyoruz ve bakıyoruz. Üstümüzde bağların tepesinde önce bir atlı, başında miğferi, elinde filintası, eğerinin üzerinde öne doğru eğilmiş melodramatik bir silüet. Arkasında öbür atlılar da ortaya çıkıyor. Sonra sürüne sürüne bağların arasına dağılan piyadeler. Bunlardan biri pek yakınımızda bir ağacın arkasını siper almış kımıldamıyor. Uzun kara kaputlu, başının çevresine renkli bir mendil sarmış, iri yarı bir herif. Bulunduğumuz yerden pek güzel bir hedef. Ama neye yarar ki? Keşif kıtası öğreneceğini öğrendi. Şimdi hemen kayıya. Kayıkçı sövmeye başlamış bile. Man'ı sorunsuz geçiyoruz fakat tam yanaştığımız sırada öteki kıyıdan kısık kısık bize sesleniyorlar. Hey kayık! Bunlar benim deminki çizme meraklısıyla 3-4 arkadaşı. Belediye dairesine kadar bir çıkalım demişler. Şimdi de can havliyle geri dönüyorlar. Felakete bakın ki onları karşı kıyıdan alıp getirecek kimse yok. Kayıkçı ortadan yok oldu. Irmağın kıyısında benimle birlikte bir deliğe girip büzülen keşif kıtasının çavuşu pek zavallı bir tavırla ''Kürek çekmesini bilmem ki'' diyor. Bu sırada ötekiler sabırsızlanıyor. ''Gelsenize be yahu, gelsenize!'' Gitmek gerek. Ne berbat angarya. Man ağır ve sert. Var gücümle kürekleri asılıyorum ve karşı kıyıyı buluncaya dek yukarıdaki Saksonun ağaç arkasında kıpırdamadan bana baktığını sırtımda duyumsuyorum. Kıyıya yanaşınca askerlerden biri öyle ivede atlıyor ki kayık suyla doluyor. Hepsini getirmeye olanak yok. Kayık batacak. İçlerinden en gözü peki kıyıda kalıp beklemeye razı oluyor. Bu bir başı bozuk onbaşısı, maviler giymiş, kasketinin önüne küçük bir kuş iğnelemiş, sevimli bir delikanlı. Yeniden dönüp onu da almak istiyorum ama her iki kıyıda karşılıklı bir yaylım ateşi başlıyor. Onbaşı hiçbir şey söylemeden biraz bekliyor. Sonra duvarlara sürüne sürüne Şampiyne doğru gidiyor. Adamın sonra ne olduğunu bilmiyorum. Aynı gün. İnsanlarda olduğu gibi eşyada da dram, gülünce karışınca umulmadık derecede yayın bir korku ya da coşku uyandırıyor. Derin bir acı gülünç bir yüzde belirince sizi her zamankinden çok etkilemez mi? Daimer'in fırçasına yakışan bir kent soyluyu ölüm korkusu içinde ya da ölüsü getirilen çocuğuna hüngür hüngür ağlarken düşünün. Bunda insanın yüreğini burkan bir şeyler yok mudur? İşte Man boyundaki bütün o kent soylu villaları, o top pembe filizi yeşil, kanarya sarısına boyanmış o gülünç dağ köşkleri, tepesi kurşunla örtülü ortaçağ biçimi kuleler, yalancı tuğladan köşkler, beyaz madenden yuvarlakların sallandığı rokoko bahçeler, şimdi ben bunları savaşın dumanları içinde, mermilerle çökmüş çatıları, kırılmış rüzgar işaretleri, mazgal mazgal olmuş duvarlarıyla samana ve kana batmış görüyorum ve onlarda o korkunç yüzü buluyorum. Üstümü başımı kurutmak için girdiğim evde tam o evlerden biriydi, birinci kata kırmızılı ve yaldızlı küçük bir salona çıktım. Daha duvarların kağıtlanması bitmemişti. Yerde henüz kağıt tomarlarıyla yaldızlı çıta parçaları vardı. Mobilyadan eser yoktu. Yalnızca şişe kırıkları, bir köşede de üstünde önlüklü bir adamın uyuduğu bir paspas. Her şeyde karışık bir barut, şarap, mum ve küflü saman kokusu. Pembe damarlı aptalca bir şöminenin karşısında bir orta masasının ayağını yakıp ısınıyorum. Bazen şömineye baktığım zaman bana bir yaz günü, öğleden sonra yazlığa, kendi halinde kent soylucukların köşküne gitmişim gibi geliyor. Acaba arkamda, salonda tavla mı oynuyorlar? Hayır, bunlar tüfeklerini doldurup boşaltan başı bozuk nişancılar. Patlamaları önemsemezseniz tıpkı tavla gürültüsüne benziyor. Her kurşunun karşı kıyıdan yanıtı geliyor. Ses suyun üstünden geçerken sekiyor ve tepeler arasında durmadan yuvarlanıp gidiyor. Salonun mazgallarından parıldayan man, güneş içinde kıyı, bağların sırıkları arasından kocaman yabani tavşanlar gibi seyirten Prusyalılar görülüyor. Munguş Tabyası Anısı. Tabyanın tepesinde, burçta, kum torbalarının arkasındaki yarıklardan Şatilon'a karşı çevrilmiş uzun deniz topları kundakları üzerinde hemen hemen dikine kurumla baş kaldırmış. Böyle ağız yukarıda iki yanda kulağa benzeyen kulplarıyla nişan durumunda bulunan bu topları görenler, bunları aya karşı havlayan, ölüme uluyan kocaman av köpekleri sanırlar. Biraz aşağıda, bir düzlükte tayfalar, zaman geçirmek için geminin bir köşesinde yaptıkları gibi mini mini bir İngiliz bahçesi oturtmuşlar. Orada bir sıra, üstü yeşilliklerle örtülü bir kameriye, çimenler, yapma kayalar, dahası bir de muz ağacı var. Muz ağacı dedimse öyle kocaman bir şey değil, sümbül fidanı kadar ama yine de muz ağacı işte. Pek güzel de yakışmış. Yeşil sorgucu, kum torbalarıyla mermi yığınlarının ortasında insanın içine serinlik veriyor. Ah, Munguş Tabyası'nın mini mini bahçesi. Çevresine bir parmaklık çekildiğini, içine de Karv, Dipse, Size'nin ve orada o onur burcu üzerinde can vermiş öteki bütün baba yiğit denizcilerin adlarını taşıyan bir taş dikildiğini görmeyi ne kadar isterdim. Fu yüzde. 20 Ocak sabahı. Tatlı, yağmursuz, biraz kapanık bir hava. Tarlalık geniş toprak uzakta deniz gibi dalga dalga. Solda Valerian tepesine basamaklık eden kumlu yüksek tepeler. Sağda Gibet değirmeni, kanatları kopmuş taştan küçük bir değirmen. Düzlüğünde bir batarya var. Bir çeyrek saat değirmene giden uzun siper boyunca yürüdüm. Siperin üstünde hafif bir ırmak sisi gibi bir şeyler dalgalanıyor. Yakılan ateşlerin dumanı. Askerler çömelmiş, kahve pişiriyorlar ve kendilerini öksürten, gözlerini kör eden yaş odunları üflüyorlar. Siperin bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan kuru bir öksürük. Fuyuz. Küçük bir koruyla çevrilmiş bir çiftlik. Son atlarımızın geri çekildiğini görmek için tam zamanında gelmişim. Geri çekilen kıta, 3. Paris yedek alayı. Komutanları başta. Tam takım. Düzenle geçiyorlar. Dün akşamdan beri gördüğüm bu anlaşılmaz perişanlıktan sonra bu görünüm biraz yüreğime su serpiyor. Arkalarından iki atlı yanımdan geçiyor. Bir generalle yaveri. Atlar yavaş yavaş gidiyor. Adamlar konuşuyor. Sesleri çınlıyor. Yaverinki genç ve dal kavukça bir ses. Evet generalim. Hayır, hayır generalim. Kuşkusuz generalim. General tatlı ve üzgün bir tavırla. Nasıl? Vuruldu öyle mi? Vah, zavallı çocuk, zavallı çocuk. Sonra sessizlik ve sıkı toprakla atların tepinmesi. Şelif veya Metit cavvalarını andıran bu geniş ve üzücü görünümü seyretmek için bir an yalnız kalıyorum. Boz önlüklü sedyeciler avcı kolunda kırmızı haçlı beyaz bayraklarıyla çukur bir yoldan beliriyorlar. İnsan kendisini haçlılar zamanında Filistin'de sanıyor. Son.